Evet. Şimdi akıllı adamın durumuna birlikte bakalım. Akıllı adamı akıllı kılan önde olan özellikler nedir ona bakacağız birlikte ve ayetleri okuyalım isterseniz değerli kardeşler. İşte Matta 7. bölümdeyiz. İşte bu sözleri duyup uygulayan herkes evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yeller eser, eve saldırır, ev yıkılmaz. Neden? Çünkü diyor, kaya üzerine kurulmuştur. Evet, Rabbimiz bu sözlerle dinlemenin ve dinlenilen sözün yaşama sokulması sonucu ortaya çıkan durumu bize net bir şekilde önümüze koyuyor. 25. ayete baktığımızda, 7. bölümün, Matta 7. bölümün 25. ayetine baktığımızda 3 nokta orada görebiliyorum. Ben baktığım zaman. Bunlardan bir tanesi güvenlik. Yani fırtınalar durumunda, sel durumunda, tehlike durumunda ayakta kalarak o tehlikeyi atlatmak. Yani tehlike var, fırtına var, sel var, zor durumdayız ama ayakta yine kalarak o tehlikeyi atlatmak. Birincisi güvenlik, ikincisi güç. Yani fırtınayı ayakta kalarak atlattıktan sonra güç kazanmış olduğumuz için bu güç sonraki fırtınalara karşı daha da güçlü olmamızı sağlıyor. Yani biz o fırtınayı atlattıktan sonra, ayakta atlattıktan sonra gelecek olan, ileriki günlerde gelecek olan fırtınalara karşı önceki fırtına ne yapıyor? Bizi hazırlamış oluyor sonraki fırtınaya. Demek ki fırtınalar bizi gelecekteki daha ağır, daha güçlü fırtınalara bizi ne yapmış oluyor? Hazırlamış olur. İkinci noktamız güç dedik. Üçüncü noktada hikmet yani bilgelik. Yani fırtınalar sonucu kazandığımız kazanımları kullanmak başkalarının yararı için. Yani sen o fırtına, o sıkıntı içerisinden geçerken bir kazanım elde ediyorsun. Doğru mu? Yani elde ettiğin o kazanım bir kardeşine aynı süreçten geçiyorsa diyebiliyorsun ki kardeşim bak ben de senin geçtiğin o sıkıntılı süreçten geçtim. Ve ben böyle bir kazanım elde ettim ve ben sana bunu paylaşabilirim deyip elde etmiş olduğun kazanımı ne yapıyorsun? Aynı durum içerisinde, sıkıntı içerisinde olan kardeşimize gidip paylaşıyorsun, anlatıyorsun. Şimdi eski dönemlerde yolculuk neyle yapılıyordu? Genelde o büyük yelkenli gemilerle. Şimdi bu yelkenli gemileri birazcık eski bu yelkenli gemileri birazcık gözünüze canlandırmaya çalışın değerli kardeşler. Şimdi yelkenli geminin çok önemli bir özelliği vardı. Yani yapılırken bir dokümantasyon izledim. Biliyorsunuz bu yük gemileri, yelkenli eski yük gemileri, uzun yolculuk yapan yük gemilerinin ortasında bir kalın ağaç direk var. Ve o direk üzerinde kat kat kat kat ne var? Yelken var değil mi? Daha sonra ihtiyaç durumunda o yelken açılıyor. Rüzgara karşı o yelken kayık ya da gemi yolculuğuna devam edebiliyor. Şimdi ama o fırtınalara karşı geminin ortasında var olan o ana direk yani yelkeni taşıyan o ana direk diğer bütün geminin malzemelerinden daha güçlü olması lazım. Neden? Çünkü o direk, o ağaç eğer rüzgara dayanamayıp kırılırsa geminin yol alması mümkün değil, batmaya mahkum. Onun için ne yapıyorlar? Çok ilginç, hoşuma gitti. Adamlar o gemiyi o dönemde, adamlar o geminin o ağacını, uygun ağacını bulmak için ormana gidiyorlar. Ellerde de balta var. Kısa saplı baltalar. Ve gidiyorlar, bakıyorlar. Ve gemiye uygun, düzgün, uzun ağacı buluyorlar. Etrafındaki ağaçları kesiyorlar. Ağaç tek başına çıplak kalıyor orada, ortada. Yani şimdi etrafında diğer ağaçlar olsa rüzgar anında o ağaç kendini koruyabiliyor bir şekilde. Onun gelişmesi, güçlü hale gelmesi mümkün değil. O daha güçlü hale gelsin diye. Hani rüzgarlar onu daha iyi, hani ağaç bir büyüyor değil mi? Gelişiyor. Büyüdükçe, geliştikçe daha güçlü bir duruma, rüzgarlara karşı daha rahat bir şekilde göğüs gelebilmesi için etrafındaki ağaçları kesiyorlar ve ağacı bırakıyorlar büyümesini. Bekliyorlar. Artık şimdi hatırlamıyorum, birkaç sene sürüyor. Ağaç büyüyor ama tek başına. Etrafında herhangi bir şey yok, koruma yok. Ağaç bazen yere yatıyor, kırılacak gibi oluyor, tekrar kalkıyor, tekrar yere yatıyor, tekrar kalkıyor falan. Bütün büyüdü, aynı zamanda da büyüyor her geçen gün ve bir noktadan sonra ağaç olgunlaşıyor, büyüyor ve ağacı kesiyorlar. Ve o ağacı, yani rüzgara karşı, en kuvvetli rüzgarlara karşı dimdik ayakta durmayı başaran o ağacı kesiyorlar, düzeltiyorlar ve geminin ortasında ana direk için, kullanmak için onu getirip gemiye monta ediyorlar sevgili kardeşler. Ve gerçekten de bunu okuduğum zaman içim gerçekten titredi. Bizim aslında işlediğimiz konuya ne kadar uyuyor diye. Çünkü o ağacı nitelikli hale getiren, olması gereken yere getiren nokta rüzgarlar. Rüzgar kolay mı? Yaşam fırtınaları diyoruz değil mi? Yaşam fırtınaları ne yapıyor? O geminin o orta direğini nasıl hazırlıyorsa gelebilecek rüzgarlara karşı, Recep'i de, İbrahim'i de, Ayşe'yi de, Songül'ü de, hepinizi de ne yapıyor? Gelecekte olacak olan daha güçlü fırtınalara Rab sizi hazırlıyor. Şu an içinde bulunduğunuz sorun ve sıkıntılar aracılığıyla. Süper değil mi? Rab ne harika bir şey. O yaşam fırtınaları, o zorlukları bile Recep'in, İbrahim'in yararı için kullanıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte biz onun için Rabbimize diyoruz ki inayet tanrısı. Gna de Gottes. İnayet tanrısı. Gerçekten inayet tanrısı sevgili kardeşler. Onun için Romalılar 8. bölümde bunu çok iyi bildiğimiz, son zamanlarda sık okuduğumuz bir ayet. O ayeti tekrar okumak istiyorum. Romalılar 8, Roma 8, ayet 28. Achten Swansich, 28. Ne diyor abicim? Net bir şekilde, belki kim bulduysa, bakın ne kadar güzel söylüyor. Dikkat edin. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda. Bunun altı çizilmesi lazım. Her durum, her koşulda. İyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Demek ki Rabbimiz ne yapıyor? Her durumu, her koşulu bizim iyiliğimiz için, bizim yararımız için hamdolsun kullanıyor. Sadece bu değil tabii ki. Aynı zamanda da değerli kardeşler ne yapıyor üçüncü nokta? Birinci nokta ne dedik? Güvenlik dedik değil mi? Rab bizi güvenlikte tutuyor. Güvenlikte olmamızı sağlıyor. İkinci nokta ne demiştik? Güç. Yani rüzgarlar aracılığıyla bize gereken gücü veriyor, ileride olacak olan zorluklara karşı göğüs gelebilmek için. Ve üçüncü nokta olarak da ifade ettiğim hikmet, yani bilgeli duruma gelmiş oluyoruz. Fırtınalar içerisindeyken değerli kardeşler öğrendiğimiz deneyimler aracılığıyla. Şimdi o sıkıntılar içerisinden geçerken bir şey kazanıyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Ben şimdi örneğin yoğun bir sıkıntı içerisinden geçtiğimde 2016 o kadar kolay geçmedi benim için. Sıkıntılı bir süreçti, hepiniz biliyorsunuz. Sancılı bir süreçti. Ama yürekten ve içten ve candan söylüyorum. Onu çeken bilir, evet doğru. Ve hap desteği bile almam gerekiyordu değerli kardeşler. Ama emin olun o sıkıntılı süreç içerisinde o kadar çok şey öğrendim ki, ama bildiğim, öğretmeye çalıştığım bir gerçek vardı. Onu çok daha net, en azından onu söyleyeyim size. Bırakmayı öğrendim, bırakmayı. Loslasın diyorlar ya. Bırakmayı öğrendim. Bizler bazen, emin olun, sütlaçı ya da puding diyorlar yabancılar. Sütlacı duvara çakmaya çalışıyoruz. Duvara sütlacı duvara çakabilir misin? Oradan çakıyorsun, akıyor. Bu kaldırıyorsun orada. Oradan çakıyorsun. Oradan sütlacı duvar bırakacaksın. Bırakmayı bilmek lazım. Onun için seviyorum o ayeti. Bırakma sözü geçtiği için kullanıyorum, uyduğu için. Tövbe edip bırakan merhamet bulur diyor, değil mi? Yani biz bırakmayı kolay öğrenmiyoruz. Bak bu kadar uzun yıllık iman hayatında emin olun 2016 içerisinde bu bırakmanın ne demek olduğunu daha iyi anladım. O kadar öğretiş yapmama rağmen o konu üzerinde. Rab ne kadar inayet tanrısı değil mi? Sorun aracılığıyla bir elde ediyorum bir kazanım, bir değer. Ama bu değeri ne yapıyorum? Başkaları için kullanmam gerekiyor. İşte Tanrı bana sıkıntılar aracılığıyla o imkanı bana veriyor. O kazanımı elde etmemi, o kazanıma sahip olmamı sağlıyor. Başka kardeşler için kullanabilmem yönünde. Ve akıllı, hikmetli, bilgece davranan adam kimdir? İşte elde ettiği kazanımları eğer ben bir şey öğrendiysem, ben bunu kardeşime anlatıyorsam, işte o zaman ben bilge kişiyim. Ama kendinde tutuyorsan, aman kimse öğrenmesin, aman kimse bilmesin. Bu bilgelik değil, bu bilgi. Aynı bu neye benziyor biliyor musunuz? Göl düşünün, suyu alıyor ama vermiyor, bir delik yok, açık yok. Ne oluyor o göl? Leş gibi kokuyor değil mi bir noktadan sonra? Ama akarsuyu düşünün, geliyor, akıyor. Aldığını başkalarına veriyorsun, elde ettiğin kazanımları. Ne oluyor? Sen gelişiyorsun. Aktardığın kişi de senden öğreniyor ve o da hayatında onu uygulayaraktan başkalarına aktarmasını sağlıyor. Yani bayrak yarışı gibi. Görebiliyor musunuz? Demek ki akıllı, bilgili kişi sözü dinleyip yaşamına koyan kişidir. Akılsız olanlar ise söze önem vermeyen kişi. Yani sözü hayatına koymayan kişidir. Onlar da zaten okuduk, yıkılıp giderler. Şimdi binayı, yapıyı kaya üzerine koymanın bir ön koşulu var. Yani sen sözü başkalarına aktarabilmen için ya da sözü yaşama koyabilmen için, sözü uygulayabilmen için onun öncesinde yapman gereken bir şey var. Burada, evet, evet. Bakın, ne diyor 24. ayet? İşte bu sözleri duyan herkes diyor. Demek ki önce, uygulama olmadan önce sözü duyman gerekiyor. Yani sözü duyacaksın, yüreğine alacaksın, yüreğinde onu sindireceksin. Eğer sen onu yüreğine almazsan, yüreğine yerleşmesine, sinmesine izin vermezsen, olmayan bir şeyi nasıl uygulamaya sokabilirsin? Mümkün mü İbrahim? Eğer bir şey varsa ben onu uygulamaya sokabilirim. Doğru mu kardeşler? Demek ki önce uygulamadan önce o sözü yüreğime almam gerekiyor. Ön koşul, ilk koşulu bu değerli kardeşler. Demek ki aldıktan sonra o sözü hayatıma sokabilirim. O sözü yaşama sokabilirsin. O zaman önemli altını çizmek istiyorum. Elimizde var olan diri sözün amacı nedir? Diri sözün, elimizde mevcut olan Rabbin sözünün amacı nedir değerli kardeşler? Bu söz bize niçin verildi? Evet. Yani nasıl eğitilmiş oluyorsun? Doğru. Sözü duyup uygularsan. Çok doğru. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu söz bize bilgi sahibi olmak için verilmedi. Yani bilgimiz olsun, bilgi sahibi olalım diye bize verilmedi. Bu sözün verilmesindeki tek bir amaç, bunu ben kendi hayatımda devamlı gördüm, değiştirmek için verildi. Yani Rabbin sözü bize değişmemiz için verildi değerli kardeşler. Peki nasıl değişeceğiz? Hayatımıza koyarsak değişeceğiz. Yani biz izin verdikçe Rab bizi değiştiriyor. Biz bunu ancak nasıl becerebiliriz? Ben uygulamaya sokarsam değişim bende başlıyor. Eğer uygulamaya sokmazsam Tanrı'nın sözünün beni değiştirmesi, beni yontması kesinlikle söz konusu olamaz değerli kardeşler. Demek ki sözü yüreğe almak ön koşul ve ikinci koşulda aldığın sözü sindirip hayatımıza sokmak değerli kardeşler. Şimdi bazı kişilerde ben görüyorum mesela şöyle, kardeş kutsal kitap bilgisi müthiş. Tartışmalarda, ikili konuşmalarda, ortamlarda harika yanıtlar veriyor. Böyle bir yapı içerisinde olabiliriz. Birçok noktada başarı elde etmiş olabiliriz. Ama eğer o senin savunduğun harika bir şekilde bildiğin bu ruhsal gerçekler senin hayatında görünmüyorsa bence hiçbir anlamı yok. Yani çok başarılı olabilirsin. İyi vaaz ediyor olabilirsin. İyi sorulara yanıt veriyor olabilirsin. Tartışmalarda milleti paylayabilirsin. Ama söylediğin o ruhsal gerçekler senin hayatında görünmüyorsa, yansımıyorsa bunun nokta kadar, zerre kadar faydası yok değerli kardeşler. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Bilmek, tek başına bilmek tıpkı sütün kabarması gibi. Hani sütü kaynatıyoruz ya. Süt kaynayınca ne oluyor? Kabarıyor böyle. Değil mi? Ama üflediğimiz zaman süt aşağıda. Ama duygular yukarıda. Doğru mu? Ya da bir balona benzetebiliriz. Bilgi. Bir iğne yeterli. Pof diye sönüyor. Doğru mu? Demek ki bilmek sütün kabarması gibi. Bilmekten ziyade bildiğimizi hayata koymak, yaşama koymamız gerekiyor. O zaman burada sorulması gereken soru, bilgi köpüğü müsün? Hani sütün köpüğü gibi bilgi, çok bilen bilgi köpüğü müsün? Yoksa bilgisini yaşama koyan bir kişi misin? Düşünelim. Çok iyi biliyorsun. Bilgi köpüğü, her konu üzerinde müthiş bilgi sahibisin. Böyle bir durumda mısın? Yoksa tamam doğru, bilgi sahibisin ama aynı zamanda da sahip olduğun o bilgiyi hayatına sokan kişisin. Bakalım kendimize. İçinizden yanıt verin. Birazcık sakin kalalım. Ve yüreklerimize bakalım. Düşüncelerimize bakalım. Ve çok İyi bilinen, burada arada bir kullandığımız çok önemli bir ayeti düşünelim. Hemen aklınıza gelecek Yakup dediğim zaman. bilgi köpüğümüzün, yoksa sahip olduğun bilgiyi kullanan bir yapı içerisinde misin? Açabilir miyiz Yakup mektubunu? Birinci bölüm. Yakup 1. Aytaç, buldun mu onu? Tabii. Bir Aytaç oku bakalım sen abicim onu. Yakup 1. Ayet. Siz söyleyin ayeti. 22. 23. 24. 25. 22'den mikrofonla okusun. Duyulması açısından.
22'den?
Evet.
25'e.
Evet, 22'den 25'e kadar. Oku bakalım.
Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın.
Bir dakika, burada dur. Birazcık düşünelim onun üzerinde. Demek ki bir ön koşul var, değil mi? Nedir o? Duymak. Demek ki önce duymamız gerekiyor. Ama diyor ki, duymakla kalmayın. Bu yeterli değil. Devam et.
Sözün uygulayıcıları da olun.
Neden? Düşünün neden? Nedenini açıklıyor. Devam et.
Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.
Bitti. Uygulama yoksa kendi kendini aldatırsınız. Tanrı'yı zaten aldatamazsın. Devam ediyoruz.
Çünkü sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmayan kişi aynada kendi doğal yüzüne bakan kişiye benzer.
Evet.
Kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur.
Evet.
Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakıp ona bağlı kalan unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan kişi.
Burada kal. Etkin olan kişi. Yani Rabbin sözüne sımsıkı sarılıp onu hayatına uygulayan, hayatına sokan, işler durumda olan kişi yaptıklarıyla devam et.
Olan kişi yaptıklarıyla mutlu olacaktır.
Yaptıklarıyla mutlu olacak. Mutluluğun sırrı nedir diye sorsak burada bu noktada. Mutluluğun sırrı nedir? Sözü yaşama koymaktır. Mutluluğun sırrı sözü yaşama sokmaktır. Akıllı olmanın sırrı da sözü yaşama sokmaktır. Değerli kardeşler. Gerçekten bu çarpık düzen içerisinde, bu içinde bulunduğumuz bozuk dünya içerisinde güçlü biçimde ilerlemenin ön koşulu uygulamaktır. Öyleyse Luka 6. bölüme bakalım. Luka 6. bölüm ayet 46. Dikkatinizi bu ayete çekmek istiyorum. Luka 6 ayet 46. Luka 6 ayet 46. Ne diyor abicim orada? Kim buldu Luka 6 ayet 46'yı kim buldu?
Niçin beni ya? Niçin beni ya Rab, ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?
Kal öyle. Hani bir yerde de ne diyor? Beni Rab Rab Rab diye çağıran Tanrı'nın egemenliğine girecek değil diyor, değil mi? Ama hayatına sokan kişi için geçerli olduğunu söylüyor. Bak bir daha oku, çok önemli o söz.
Niçin beni ya Rab ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?
Peki o zaman buraya baktığımız zaman değerli kardeşler, onun Rab olduğunu söylememiz yeterli mi değil mi? Cevap verin. Değil, değil mi? Doğru. Demek ki Rabbe, Rab Tanrım, haleluya, sen harika Rab'sın, yücelerin yücesin, kutsalların kutsalısın demek yeterli değil. O kutsalların kutsalı senin hayatında mı? O zaman amin. O zaman amin. Değerli kardeşler, hayatımızdaysa eğer onun söylediklerini yerine getirmiyorsak, onu sevdiğimizi söyleyebilmemiz de bir çelişki yaratıyor. Doğru mu? Yerine getirmiyoruz Rabbin sözünü ama sevdiğimizi söylüyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Seviyorsan onun yürüdüğü yolda yürümelisin diyor. Bu kadar basit. Bakın birisi çok güzel söylemiş. Hoşuma gittiği için yazdım buraya not olarak da. Bir imanlı kardeşin sözleri. Okuyorum. Bakın ne diyor. Bana yol diyorsun. Hani diyor ya Rab, yol gerçek yaşam benim. Sen diyor bana yol diyorsun ama ben de yürümüyorsun. Ve kardeş devam ediyor. Diyor ki bana yaşam diyorsun ama beni yaşamıyorsun. Ve diyor ki bana efendi diyorsun ama sözümü dinlemiyorsun. Bana Rab, Rab diyorsun ama bana hizmet etmiyorsun. O zaman diyor ki bu kardeş, o zaman sizi yargılarsam lütfen darılmayın, sakın. Ama gerçekten kendi hayatımı da görüyorum burada ya. Emin olun ya. Bak kendi hayatımızı görüyoruz ya. Hangimiz demiyor ki ya Rab sen tek yolsun, yaşamın kaynağısın, efendimsin, Rablerin Rabbisin. İçten candan söylüyoruz ama burada söylediği gibi onda yürüyor muyuz? Onu yaşıyor muyuz? Onun sözlerini dinliyor muyuz? Ona hizmet ediyor muyuz onun sevgisine dayanarak? İşte o zaman yuvayı kaya üzerine koyan kişi gibisin. Eğer böyleyse. Uygulamış olduğun için bu noktadasın. Hamdolsun. Ama maalesef bu noktada değiliz değerli kardeşler. Evet, işitmenin yeterli olmadığını, uygulamanın gerekli olduğu açık ve net. Bundan daha açık ve anlaşılır biçimde açıklayabilmek nasıl mümkün olacağını bilmiyorum. Önceden de ifade ettiğim gibi, yaşamı kayamız olan Rabbimizin üzerine bina etmek bizleri ne yapıyor? Bilge kılıyor. Bilge olmak bilmekten çok daha öte bir şeydir. Bilge insan sahip olduğu bilgisini başkalarına paylaşan insandır. Dediğim gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsin. Bilgi yığını olabilirsin. Ama o bilgiyi sen kalkıp da başkalarına götürmüyorsan o bilginin sende hiçbir önemi, yararı olmayacak değerli kardeşler. Onun için elde ettiğimiz bütün o değerleri kesinlikle ve kesinlikle değerli kardeşler uygulamaya sokmamız lazım. Ben çok zeki insanlarla karşılaştım. Gerçekten müthiş zeki. Adama hangi konuda soru sorsan abi yanıt veriyor. Böyle insanlar var. Kendini o kadar iyi eğitmiş. Ama bakıyorum kimseyi yargılamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Rab'de olduğunu söylüyor ama Rab'le uzaktan yakından alakası yok. Bak çok bilgi sahibi. Müthiş. Hayran kalıyorum. Benim zekam o kadar çok üst noktalarda değil. Orta zekalıyız hamdolsun. Geri zekalı değiliz ama orta zekalıyız. Buna da şükür. Ama mümkün oldukça ben eğer bu noktaya gelebildiysem uyguladıkça ki eminim ki İbrahim de geldiği şu noktaya gelebilmesi için mutlaka uyguladıkça elde ettiği değerler onu bu noktaya gelmesini sağladı. Bende de aynısı oldu değerli kardeşler. Ama öyle insanlar tanıdım ki çok basit. İlkokul mezunu. Küçümsemiyorum. Ama o kadar hikmetli ki, o kadar bilgisayar kendini yetiştirmiş ve Rabbin sözü ışığında adımlarını atıyor. Bu basit insan. Hayatını tamamen Rab'be bağlamış. Bu çocukları da gördüğüm zaman, Ya Rab beni de onlar gibi yap diyorum. Ya Rab beni de onlar gibi yap. Biz kesinlikle Rabbin hayatımızı değiştirmesine izin vermemiz gerekiyor değerli kardeşler. Kesinlikle. Luka 6. bölüme yine götüreyim sizi. Bir de 48. ayet okuyun. Yani uygulamayla ilgili olarak da. Ne diyor 48? 6:48. Buldun mu Hatice? O zaman mikrofonu da eline al lütfen. Okurken her zaman mikrofonla okuyun kardeşler. Çünkü duyulması açısından. Ne diyor 48. ayet?
Kazan,
Bak,
çünkü de, ev ya. Sağlam yapılmıştır.
Ya bak, başarı nerede? Burada çok güzel bir şey ifade var. Bir daha oku o ayeti.
Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer.
Ha. Sır nerede? Ha. İşte sır burada. Derinlere indikçe başarı mümkün hale geliyor. Çünkü değerli kardeşler, burada birkaç defa söyledim. Pırlanta bile denizin, sahilin kenarında değil. Derinlerde, değil mi? Ancak sahilde taş var. Küçük çakıl taşları var. Ama pırlanta derinlerde. Rabbin sözüne derin girdikçe o zenginliği yakalıyorsun. Ve o zenginliği hayata soktukça büyüyorsun, gelişiyorsun. Hikmetli ifadesi burada kullandığımız gibi bilge kişi olaraktan hayatını, varlığını sürdürüyorsun değerli kardeşler. Şimdi burada bu akıllı adama baktığımız zaman bir noktayı daha görmek gerekiyor, uygulamanın dışında. Yani bu adamı akıllı kılan uygulamak dedik, sözü yaşama koydu. Ama bundan çok daha önemli, asıl can alıcı noktanın da bu olduğunu ben düşünüyorum. Onun için bu soruyu farklı biçimde soracağım. Akıllı adamı akılsız adamdan ayıran, akıllı adamın akılsız adamdan daha çok çalışması mıydı? Değil. Daha kaliteli malzeme mi kullanmıştı? O da değil. Tek fark neydi? Neydi akıllı adamı asıl akıllı kılan? Binayı dikeceği zemini doğru seçmişti. Demek ki seçimi doğru. Seçimi doğruydu. Anlatabiliyor muyum? Demek ki seçim çok önemli. Neyi seçtiğimiz, neye bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürdüğümüz çok çok önemli. Demek ki bu akıllı adamı o akılsız adamdan üstün kılan en önemli özellik seçimiydi değerli kardeşler. Ve o seçim o binanın yıkılmamasına neden olmuştu. Demek ki ortaya çıkan sonuç şu. Mesih İsa'da olanlar son fırtına olan bu yargı gününde kesinlikle onlara dokunmayacak. Kesinlikle yargı gününde o kişilere zarar vermeyecek. Bakın, hüküm kürsüsüne baktığınız zaman imanlı için de hüküm kürsüsü var. İmanlı olmayan için de hüküm kürsüsü var. Ama Yunancalarına baktığın zaman hüküm kürsüsü için kullandığı, imanlar için kullandığı bema sözü. Ve bu söz diğer imanlı olmayanlar için yargı kürsüsü değil. Peki, o kürsünün kürsüsü ödül kürsüsü. Yani yaptıklarının karşılığı olarak da ne alacaksın? Onun hani nasıl yaşadığın iman hayatını, nasıl yaptın, ne yaptın? Onun sorumluluğunu yerine getirdikten sonra, onu yaptıktan sonra işte ödüllendiriliyorsun. Bu onunla ilgili. Ama bizim kişi iman ettiyse, yeniden doğup kayaya üzerine yapıyı kurduysa, fırtına ne olursa olsun orası çatlayabilir, burası patlayabilir ki hayatımızda oluyor mu bu? Oramız çatlıyor, buramız patlıyor, oramız morarıyor. Değil mi? Birçok durumlar yaşıyoruz. Ama hiçbir zaman kaya üzerine kurulan, yani seçimini İsa Mesih'e iman etme yönünde kullanan kişi, yeniden doğmuş kişi kesinlikle yok olup gitmeyecek. Amin. Emin ellerdeyiz değerli kardeşler. Bu bizi gerçekten yüreklendirsin, teselli etsin. O bize umut veriyor değerli kardeşler. Ve sonsuz hayatımızın emin ellerde olduğunu gösteriyor. Ama yaşamını kafana göre, kafandaki doğrulara göre kullanıyorsan, yapıyorsan, ediyorsan eninde sonunda yıkımı mutlaka göreceksin. Onun için Romalılar 8. bölüme götüreyim sizi. Oradaki ayetlerle noktalayacağız değerli kardeşler. Romalılar 8. Romalılar 8. 38 ve 39. Romalılar 8. 38 ve 39. Ne diyor orada? Eminim ki diyor, ne ölüm ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Şimdi bu noktada neden sorusunu soruyorum. Neden mümkün olmayacaktır? Neden mümkün olmayacaktır? Yine aynı bölümde yanıt veriliyor. 31. ayete sıçrayalım. Aynen Dreisig. 31'e sıçrıyoruz. Ve 34'e kadar okuyoruz. Oku bakalım Hatice. Romalılar 8. Romalılar 8. Mikrofonu yine alacaksın Hatice. Yok yok sen al. Mikrofonu eline al. Ya. Amin.
Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir.
Bizim için ayakta duran bir Tanrı var hamdolsun. Savunucumuz var. İsa Mesih değerli kardeşler. Ayakta dimdik. İşte onun için bir keresinde yine burada da söylemiştim. Stefanos taşlandığında ne oldu? Yukarıya baktığında diyor ki Rabbi Tanrı'nın sağında ama diyor ki ayakta durduğunu gördüm diyor. Yani savunmak için avukat ne yapıyor? Günümüzde ayağa kalkıyor değil mi? Konuşmaya başladığı zaman. İsa Mesih'i Tanrı'nın sağında ayakta görüyor. Stefanos. Bu neyi gösteriyor? Değerli kardeşler, diri bir savunucumuz var hamdolsun. Yaşıyor. Bizi savunan bir Rabbimiz var hamdolsun. Bakın ne kadar güzel soru soruyor. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Kimse. Neden? Çünkü diyor ki onları aklayan Tanrı'dır. Kurtuluş Recep'ten gelmiyor ki. Kurtuluşu kaybedebilsin. Kurtuluş Tanrı'dan geliyor. Ve bakın, lütfen bir başka ayete götüreceğim sizi. Yuhanna 10. bölüm. Bu da çok iyi, önemli bir ayet. Kurtuluşumuz ne kadar emin ellerde olduğunu açıkça vurgulayan, ifade eden bir bölüm ve ayetler. Çok teselli eden ayetler benim için. Bunu da belki Aytaç okusun bize. Yuhanna 10. bölüm. Yuhanna 10. Ayet 27'den 29'a kadar olan kesim.
Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Ya. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacak.
Bir dakika dur orada. Kim veriyor sonsuz yaşamı? Rab veriyor değil mi? Tanrı veriyor. Evet.
Onları hiç kimse elimden kapamaz.
Ya.
Onları bana veren babam her şeyden üstündür.
Amin.
Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez.
Bakın burada iki kez üst üste bize güvence veriliyor. Rabbin elinden diyor hiç kimse kapamaz. Ve diyor ki babanın elinden hiç kimse kapamaz. Bakın iki kez söylenmiş olması güvencenin ne kadar üst noktada olduğunu bize gösteriyor değerli kardeşler. Demek ki benim hayatım, sahip olduğum iman aracılığıyla elde ettiğim sonsuz hayat benim İsa Mesih'i nasıl tuttuğuma bağlı değil. İsa Mesih'in beni nasıl tuttuğuna bağlı. Demek ki tutan kim? İsa Mesih'in kendisi. Diyor ki elinden kimse alamaz. Elinden demiyor. Yoksa çoktan kaybolup giderdik. 50.000 defa düştük çünkü. Ama elimden kimse kapamaz. Onun için Tanrı'nın çocuğu günaha düşer mi? Evet düşer. Ama Tanrı çocuğu günah içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam edemez. Bu kadar açık. Kalkar. Geçen hafta, ondan önceki hafta 23. mezmura baktık ya, Rab çobanımdır. Koyun ne yapıyor? Üzerindeki pisliği silkeleniyor. Yani tövbe ediyorsun ve sürüye tekrar katılıyorsun. Rabbin çocuğu böyle. Hiçbir şey yokmuş gibi, yani domuzu yıka pakla bırak, pıt diye kaçıyor şeye, pisliğe. Ama bizim karakterimiz değişti. Kuzular olduk artık. Ve bizler artık günaha karşı durmamız lazım ve ondan tiksinmemiz lazım. Değerli kardeşler. Onun için gerçekten şunu vurgulayaraktan noktalayacağım. Tehdit eden yaşam fırtınaları geldiğinde hayat içerisinde bizi tehdit ediyor. Bizi zorluyor. Bizi silkeliyor. Ve kara bulutlar üzerimize çöktüğünde, kendimizi kötü hissettiğimizde, kendimizi depresyon içerisinde gördüğümüzde ve rüzgarlar biliyorsunuz böyle uğuldar. O rüzgarlar uğuldamaya başladığında, kuvvetli yağmurlar döküldüğünde, sıkıntı diz boyu olduğunda bizlerin İsa'yı nasıl tuttuğu değil, onun bizi nasıl tuttuğuna bağlı. Hamdolsun ki bizleri tutan odur değerli kardeşler. O zaman şu soruyla kapatalım konumuzu. Şu soruyu soralım. Bu iki ustadan, inşaat ustasından, bu iki inşaatçıdan hangisisin? Soru bu. Akıllı olan mı yoksa akılsız olan mı? Yani yaşamın kaya olan Mesih temeli üzerine mi kurulu? Sahip olduğun temel bu mu? Kaya mı? Yoksa seni son yargıdan kurtarabilecek başka bir şey üzerine mi? Başka bir düşünce üzerine mi? Başka seçenekler üzerine mi güvenini bağlıyorsun? Önerim Rabbin de bize seslendiği gibi ona gelmektir. O diyor ki, ey bütün yorgunlar, yükü ağır olanlar bana gelin. Demek ki o bize gereken desteği vermek istiyor. Ama hatırlayın, iki hafta önce 23. mezmuru paylaşırken bir şey söyledim ve onunla noktalamak istiyorum. Dedim ki bizim çobanımızın bir özelliği var. Bizim çobanımız bu hayat içerisinde bizi hiçbir zaman sürükleyerek götürmez. Sürükleyerek götürmez. Ne yapar? Söyleyin. Ne yapar bizim çobanımız? Önde yürümeye devam eder. Peki bize düşen nedir? Ona bakıp onu gözden kaçırmamak. Gelin eğelim yüreklerimizi. Ve bu iki konuyu düşünürken gerçekten Rab ile olan ilişkimizin hangi noktada olduğuna karar verelim. Olabilir. Yeniden doğmuş imanlı olabilirsin. Doğru seçim yapıp İsa Mesih üzerine bina etmiş olabilirsin. Ama gerçekten de hayatındaki o hizmetini onun sevgisine dayanarak mı devam ediyorsun? O kayaya dayanarak mı devam ediyorsun? Yoksa kendi doğrularına mı güvenip yola devam ediyorsun? İbrahim kardeşim yine her zamanki gibi duayla toplantımızı kapatır. Eğelim yüreklerimizi.